T24 Haber Merkezi'nden merhabalar. Ben Barçın İnanç. Dış politika ile içli dışlı programıyla karşınızdayız. Bugün günün ikinci yayınını yapıyoruz. Çünkü bugün özel bir gün. Antalya'da Ukrayna-Rusya savaşının tarafları ilk kez bakan düzeyinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde bir araya geldiler. Dünya basını oradaydı. T24'ten de dış politika ile içli dışlı programının yapımcısı ve sunucusu T24 Dış Haberler Editörü Metin Kağan Kurtuluş da Antalya'daydı. Antalya'dan onun izlenimlerini alarak başlayacağız. Hemen kısaca Kağan, sence bu üçlü toplantıdan çıkan sonuç kısaca ne oldu? Sen hem Lavrov Rus Dışişleri Bakanı'nın basın toplantısını hem de Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısını izledin. Senin bu takip ettiğin toplantılardan süzüp çıkardığın net kısa özet sonuç nedir?
Barış'ın aslında yani beklenilen oldu ve bir sonuç çıkmadı. Ateşkes ilan edilmediğini net bir şekilde anlıyoruz açıklamalardan. Aynı zamanda bir barış sürecinde ciddi ilerleme diyebileceğimiz bir durumun da yaşanmadığını görmek mümkün. Çünkü Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı duruşunu sürdürdü ve aslında Kremlin'in yani isteklerinden, NATO'ya katılmamasından, Ukrayna'da silahsızlanmadan geri adım atmayacaklarına dair sinyaller verdi. Mevlüt Çavuşoğlu da daha sonra tekrar geleceğiz diye düşünüyorum ama konuşmasının sonunda zaten Rusya'nın bu tarafsızlık talebine ciddi bir şekilde direnç gösterdiğini belirtmiş oldu. Yani diyeceğim o ki bu görüşmede ciddi bir ilerleme kaydedilmedi. Hedeflendiği üzerinden Türkiye'nin stratejide getirdiği üzere istenilen ateşkes hedefine de ulaşılamadı.
Kaan, oradaki havayı biraz daha en azından biraz insani boyutuyla da aktarmanı rica edeceğim. Eğer rejideki arkadaşlarım müsaitlerse görüntüleri biraz akıtmalarını istiyorum. Çünkü bazen perde arkasında neler yaşandığını tam olarak anlamasak da vücut dilinden bazen bir işaretten zaman zaman bir takım yorumlar çıkartabiliyoruz. Benim bu görüşmeden önce aldığım duyum özellikle Türk tarafının bu görüşmelerin biraz daha bir rahat atmosferde olması, gerilimi geçmemesi için hani biraz kravatsız bir toplantı önerdiği yönünde duyumlar almıştım. Ama ondan sonra baktım zannediyorum Rus tarafı bunu tam olarak kabul etmemiş galiba, değil mi?
Evet, ikili toplantılarda aslında ilk önce üçlü toplantıdan önce hem Çavuşoğlu'yla Lavrov hem de Çavuşoğlu'yla Kuleba ikili görüşmeler yapmıştı. Bu toplantılarda Lavrov kravatını çıkarmıştı, kravatsız katıldı aslında. Ama daha sonra Kuleba dışında iki bakanın da kravat taktığını gördüm. Aynı zamanda tabii ki böyle ara buluculuk ya da işte böyle savaş döneminde masaya oturulduğunda sembolizm de çok önemlidir. Mevlüt Çavuşoğlu'nun ekranınıza da geliyor. Mavi bir kravatı vardı bugünkü görüşmelerde ve basın toplantısında. Mavi hem Ukrayna'nın bayrağında hem de Rusya'nın bayrağından bir renk. Yani Mevlüt Çavuşoğlu hem arada olduğuna hem de denge politikasını sürdürdüğüne, barıştan taraf olduğuna dair bir mesaj vardı. Şöyle diyebiliriz sanırım. Onun dışında burada çok ciddi bir kalabalık var. Yani toplantılar sona inmesine rağmen hala sesleri alıyorsunuz diye tahmin ediyorum basına ait olan odada. Bir dünya farklı ülkeden insan var. Aynı zamanda tabii burada Ukraynalı gazeteciler de vardı. Zaman zaman Ukraynalı gazetecilerle Rusya ekibiler arasında gerilim oldu. Aynı zamanda T24'te bunun haberini yaptık ama Zakharova'yla yabancı bir gazetecinin sivillere yapılan saldırıyla ilgili bir tartışması oldu programdan önce. Yani zaman zaman hava gerildi ama sembollere bakacak olursak kravat tartışmasında Çavuşoğlu'nun mavi kravatının belki bir barışa atıp olduğunu söyleyebiliriz.
Kaan, şimdi ben yapılan açıklamalardan şunu okuyorum açıkçası. Bir kere görüşmenin başlangıcında zannediyorum öncelikle bir ateşkesin sağlanmasına çaba gösterilmiş. Türk tarafının Rusça bilmediğini düşünürsek ihtimalen tercüme kullanılmıştır. Bir saat aşağı yukarı 1,5 saat kullanıldı. Bu toplantı toplantının girişinde anladığım kadarıyla ateşkes konusunda bir uzlaşma sağlanmasına çalışıldı. Ancak ateşkes noktasında bile bir ilerleme sağlanmadığı anlaşılıyor. Şimdi ben görüşmeden önce haberleştiğim bir diplomatla görüşürken şöyle bir hava almıştım. Ukrayna biraz daha uzlaşmaya yatkın görünüyor. Biraz daha söylemi daha makul. Rusya konusunda ise yani Putin'in hala kafasında tam ne istediğine dair net bir bilgi olmadığı şeklinde bir hava hakimdi görüşmeden önce. Ben aslında her iki tarafın basın toplantısına baktığımda bunun bir teyidini aldım. Kuleba mesela şöyle bir şey söyledi. Bu görüşme hem zor hem kolaydı. Kolaydı çünkü ben elimden geleni yaptım. Zordu, Rusya'yı dinlemek zordu. Çünkü Rusya geleneksel söylemini tekrar etmek üzere bu masaya oturmuş dedi. Sen Lavrov'un basın toplantısına baktığında bu anlamda ne söylersin?
Yani bunun için aslında toplantıdan bir iki gün önce de gideceğim. Kiev'in bu duruş değişikliği yavaş yavaş sinyallerini bu hafta başında vermeye başlamış. İşte Kiev'den yapılan açıklamada denildi ki yani Donbas ve Kırım'daki durum tartışılabilir dendi. Tabii bu tartışma bir tanımat olarak değerlendirin çünkü aynı zamanda toprak bütünlüğümüzden asla vazgeçmeyeceğiz dedi Kiev. Ama sana şey noktasında kesinlikle katılıyorum. Lavrov çok daha sert olandı bugün. Açıklamaları da öyleydi, duruşu da öyleydi, ses tonu da öyleydi. Zaman zaman gazeteciler kendisine Rusya'nın Ukrayna'daki insan hakları ihlalleriyle ilgili sorular sordukça da sinirlenerek tekrar söylüyorum, daha önce de söyledim gibi vurduğu şekillerde cevap verdi. Aynı zamanda Putin'in duruşundan hiçbir şekilde vazgeçmeye hazır olmadığını da göstermiş oldu. Çünkü dedik ki yani NATO'ya gerek yok Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanması için. Bu krizin başlangıcını sadece tabii ki Ukrayna'nın NATO talebine bağlamak doğru olmaz. Ama biliyoruz ki şu anda Putin'in sunduğu şartlardan biri tarafsızlı Ukrayna. Bu Lavrov'un yaptığı vurgulardan biriydi. Masada tabii ki Lavrov, Kuleba ne söyledi bilmiyoruz. Ama birazcık açıklamalardan noktaları birleştirecek olursak Kuleba dedi ki ben konuşmaya geldim, Lavrov dinlemeye gelmiş. Yani buradan sanıyorum Lavrov'un duruş değişikliğinde ya da Kuleba'nın taleplerine bir cevap vermediğini anlayabiliriz. Aynı zamanda tekrar Çavuşoğlu'na döneceğim. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da yani bu tarafsızlık mevzusunun süreceğini, bunun daha uzun süre konuşulacağını belirtti. Rusya tarafının bu yönde süreci ilerleteceğini söyledi. Dolayısıyla Lavrov'un sert tavrı bir yerde de tabii Dışişleri Bakanı, Rusya gibi bir ülkenin Dışişleri Bakanı, Kremlin'in duruşunu sembolizeydi diyebiliriz burada.
Şimdi aslında bu toplantıdan ne çıkacağına dair analiz yaparken demin de söylediğim gibi galiba hepimiz açısından en önemli mesele Putin'in neyi amaçladığı. Senin de söylediğin gibi aslında 24 Şubat savaş başlamadan önce 24 Şubat öncesinde Rusya Ukrayna'yı işgal etmeyeceğim diyordu. Çok enteresan yine bugün için hala Lavrov'un Rusya Ukrayna'yı işgal saldırmadı demesi ilginç bir nokta. Şimdi ben geçtiğimiz günlerde iki Avrupalı diplomatla görüştüm. Askeri harekatın gidişatına bakan bazı uzmanlar şu yorumda bulunuyordu. İşte Donbas'ı aldı Rusya, ihtimalen Odessa'yı alacak, başkent Kiev'i de düşürüp aldıktan sonra belki ülkeyi ikiye bölünmüş olarak bırakır. Yani Batı Ukrayna'yı kontrol altına almaya çalışmaz. Batı Ukrayna Lviv'de bir yeni yönetimle yoluna devam eder mi diye bazı yorumlar yapılıyordu. Ancak benim dün konuştuğum iki Avrupalı diplomat şu aşamada Putin'in verdiği intibanın Ukrayna'nın tümünü kontrol altına almaktan yana olduğu şeklinde. Zaten gidişat biraz da bu yönde olduğu için de zannediyorum Ukrayna sahadaki bu gelişmeyi görüp biraz daha tutumunu yumuşatmış olduğu anlaşılıyor. Henüz Kırım ve Donbas'taki ayrılıkçı cumhuriyetlerin konumuna dair ne tür görüşmeler yapılıyor ona dair duyumumuz yok. Ama senin de altını çizdiğin gibi Ukrayna'nın tarafsızlığı daha fazla müzakere masasında konuşulmaya başlamış durumda. Ancak bu anlamda Özellikle Ukrayna'nın tarafsızlık karşılığında bazı ülkelerden, ki buna Türkiye de dahil, garanti istemiş olması da dikkate çok şayan bir nokta. Zannediyorum Çavuşoğlu bununla ilgili bir soru da yanıtladı, değil mi Kaan?
Evet, Çavuşoğlu toplantının sonunda bu soruyu yanıtladı ve kesin konuşmak istediğini söyledi bununla ilgili ve kendilerine bir garantörlük talebi geldiğini iletti burada. Aynı zamanda gündemde aslında Zelenski'nin Putin'den görüşmeyi kabul etti. Putin'in de prensipte buna açık olduğunu belirtti. Bu toplantı Türkiye'de mi yapılır, başka bir yerde mi yapılır? Onu bilmiyoruz. Ama Çavuşoğlu aynı zamanda Türkiye'nin bu tür arabuluculuk sürecinde bu savaşta açık olduğunu, sürdürebileceğini belirtti. Aynı zamanda Türkiye'de yapılması tercih edilmezse de hangi ülkede olursa olsun destekleyeceğini Türkiye'nin bu süreci belirtti. Dediğimiz gibi Türkiye'ye böyle bir garantörlük teklifi verildiğini söyledi Çavuşoğlu. Aynı zamanda iki ülkenin de Ukrayna'nın da Rusya'nın da bugün masada olmasını istediğini Çavuşoğlu'nun tekrar vurguladı. Çavuşoğlu da sıklıkla son bir haftadır bu görüşme gündeme geldiğinden beri söylediği gibi aslında iki ülkeyle de Türkiye'nin iyi ilişkilerini vurgularken iki ülkenin de Türkiye'ye savaş ortamında güven duymaya devam ettiğini söyledi. Bu da önemli bir mesaj olarak altını çizebilirim.
Evet, yapılan açıklamalara baktığımızda, özellikle Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarına baktığımızda, bundan sonra ne olacak diye sorarsak, anladığım kadarıyla özellikle ateşkes bağlamında Belarus'taki teknik görüşmelerin devam edileceği anlaşılıyor. Çavuşoğlu'nun bir açıklaması da bunun yeriyle ilgiliydi. Ukrayna'nın aslında bu görüşmelerin Türkiye'de olmasını istediği şeklinde bir ifadesi var. Biz tabii ki ev sahipliği yaparız ama önemli olan yer değil. Anladığım kadarıyla Ruslar çünkü Belarus'ta olmasını istiyor. Bundan sonraki bir sonraki adım, anladığımız kadarıyla Rusya herhalde sahada ilerlemeyi sürdürecek. Ama onun paralelinde de Belarus'ta teknik görüşmeler devam edecek. Senin de söylediğin gibi üçlü bir zirve, daha doğrusu cumhurbaşkanları düzeyinde üçlü bir zirve için henüz şartların oluşmadığı mesajını vermiş durumda Lavrov. Yani Putin hiçbir zaman temastan kaçmaz ama katma değeri olacak bir anlamlı görüşme olacaksa böyle bir zirveye evet diyeceğini söyledi. Özetlemek gerekirse, ve anladığım kadarıyla Rus tarafı daha 24 Şubat'ta durduğu yerde duruyor. Ukrayna tarafı biraz daha uzlaşmaya yakın. Peki buradan sonra özellikle bu üçlü toplantının Türkiye'nin imajı açısından değerlendirmemiz gerekirse neler söylerdin Kaan? Oradaki hava nasıldı? Özellikle de gazetecilerin çalışması anlamında bir düzen var mıydı? Yoksa benim kulağıma biraz daha kaotik bir ortam olduğuna dair bilgiler geldi diğer meslektaşlarımdan.
Yani öncelikle gazetecilerin durumunun altını çizmek gerekirse evet düzensiz olduğunu söyleyebiliriz biraz. Ama şunu da vurgulamak lazım. Çok ciddi bir kalabalık var burada ve her düşünce çok ciddi. Bugün dünyanın en önemli gündemi bu toplantıydı. Bunu da gösterecek bir gazeteci kalabalığı var. İşte İngiliz'i de var, Japon'u da var, Birleşik Arap Emirlikleri'si de var ve hepsi buradan yayın yapıyor. Ama girişler çok zordu, çok uzun sıra beklenildi. Girişler, çıkışlar salonları biraz daha yoğun. Burada ciddi bir masa kalabalığı var. Yayın yapmak için birazcık kapış kapış gidiyor masalar diyebiliriz. Ama aynı zamanda bu yoğunluğa rağmen çok da beklemek, yorum yapmak dışında bir sıkıntı olmadı diyebilirim. Briefing yapılmadı çok fazla. Kalabalıkla mı ilgileniyorsa bakanlığın bu yönde bir tercih vardı. Ama Türkiye için imajına, yani Türkiye dış politikası için önemine de değinecek olursak, senle ben dış politikayı meslek olarak isteyen insanlarız. Ve sanırım bizim de ortak olarak söyleyebileceği şey Türkiye'nin dış politikadaki imajı, diplomasi sahasındaki durumu son yıllarda çok ciddi yara almıştı. Bu belki bu arabuluculuk görüşmesi Türkiye'nin imajına, o dış politikadaki ciddiyetine, duruşuna biraz daha olumlu pozitif bir ışık yansıtabilecektir diye düşünüyorum ben. Tabii sadece bu görüşme bütün bu yaşanan sorunları, geçmişte oluşan güvensizlikleri kaldırır mı? Tabii ki kaldırılmaz ama böyle bir görüşmenin Antalya'da yapılmış olması, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ev sahibi yapmış olması tabii ki önemli. Aynı
Peki
zamanda bu kadar
sen
böyle.
Kaan, şu anda sen Antalya'dasın ve aslında bir taraftan da Antalya Diplomasi Forumu devam ediyor. Bence bu diplomasi forumuna yapılmış olan katılım Türkiye'nin ilişkilerinde bir turnusol kağıdı gibi. Çünkü özellikle bu foruma Batı Avrupa'dan çok yüksek düzeyde katılım yok. Örneğin Batı Avrupalı ülkeler bakan düzeyinde katılım göstermiyorlar. İspanya ile ilişkilerimiz çok iyi olmasına rağmen onlar da eski bakanlarını gönderiyorlar. İngiltere, Fransa, Amerika'dan, örneğin Amerika zannediyorum sen bu bilgiyi teyit etmiştin. Sadece büyükelçilerinin heyetlerini gönderdiler. Yani Batı Avrupa'nın Türkiye'ye mesafeli tutumu devam ediyor ama altını çizelim tabii NATO Genel Sekreteri gelecek. Avrupa Birliği Joseph Borrell gelecek üst düzey bir temsil gösterecek kurum olarak. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un çünkü zaten biliyoruz Ukraynalılar daha fazla Türkiye'de görüşmeye müzahirdi. Rusya lideri Putin'in Lavrov'u Antalya'ya göndermesi, savaştan sonra ilk bakan düzeyindeki toplantının Antalya'da yapılmasına yeşil ışık yakması, ben biraz Rusya'nın Türkiye'ye gönderdiği bir çiçek olarak algılıyorum. Bunun altında şöyle bir mesaj var. Sen işte batılı kampta yer alıyorsun, sırtını batılılara dayıyorsun ama bak Batı Avrupa seni çok fazla muhatap almıyor. Halbuki biz sana saygı gösteriyoruz. Belki de gerçekten Lavrov bu görüşmeden somut bir şey almak üzere gelmedi. Sadece ancak Türkiye'ye, batılı kampta normal şartlarda yer alan Türkiye'ye belki de biraz daha yanına çekmek açısından kendisinin nezdinde bir taktik adım atmış da olabilir diyelim. Maalesef bugün itibariyle Ukrayna-Rusya savaşına dair umut var bir mesajla kapatamayacağız yayını. Ancak bu savaşı izlemeye özellikle T24 canlı bloğundan izlemeyi, takip etmeyi sürdürün deriz. Metin Kaan Kurtuluş Antalya'daydı. Ben İstanbul'da haber merkezinden Barçın İnanç. Size iyi haftalar diliyoruz.